Bugün, verimlilik uzmanı Tiago Forte'nin dijital yaşamımızı düzenlemeye yardımcı olmak için geliştirdiği sistemi anlattığı eseri, Para Metodu'nu inceleyeceğiz. Tiago Forte'nin Para Metodu kitabı, dijital dünyada biriken bilgi yığınını daha güzel görünen bir düzene sokmaktan çok, o bilgiyi gerçek hayatta işe yarar hale getirmeyi amaçlayan pratik bir sistem öneriyor. İnsanların dijital notlar, belgeler, ekran görüntüleri, ses kayıtları, PDF'ler, linkler ve yapılacaklar arasında boğulmasının nedeni bilgi eksikliği değil, bilgiyi eyleme bağlayamamasıdır. Forte'ye göre iyi bir organizasyon sistemi, gerektiğinde doğru şeyi önüne getiren sistemdir. Kitabın girişinde yazar, bu yöntemin asıl değerinin ancak uygulanınca görüleceğini, okumanın değil kullanmanın ödül getirdiğini söyler. Ayrıca para metodunu benimseyen kişinin bilgi aramak için harcadığı zamanı azaltacağını, daha iyi odaklanacağını, daha çok iş bitireceğini, yaratıcılığını yükselteceğini ve bilgi kaçırma korkusunu azaltacağını vaat eder. Asıl mesele daha çok bilgi biriktirmek değil, daha az sürtünmeyle daha çok ilerlemektir. Para metodu 4 kategoriye dayanmaktadır. Dijital hayattaki bütün bilgiler özünde bu 4 üst kategori altında toplanabilir. Projeler. Aktif olarak üzerinde çalışılan ve kısa vadede tamamlanması hedeflenen işlerden oluşur. Bunların bir bitiş noktası vardır. Örneğin bir rapor yazmak, ev tadilatını bitirmek, bir kursu tamamlamak, bir sunumu hazırlamak gibi. Alanlar, sürekli yönetim gerektiren uzun vadeli sorumluluklar içeren yaşam parçalarıdır. Sağlık, finans, çocuklar, ekip yönetimi, pazarlama, yazarlık gibi. Kaynaklar, şu anda doğrudan yükümlü olmadığınız ama gelecekte işinize yarayabilecek ilgi alanları, araştırma başlıkları, beceriler ve malzemelerdir. Fotoğrafçılık, yapay zeka, tasarım örnekleri, yemek tarifleri, öğrenmek istediğiniz bir alan gibi. Arşiv. Artık aktif olmayan proje, alan veya kaynakların kaldırıldığı depodur. Bu 4 üst düzey klasör, organizasyon ihtiyaçlarınızı basitleştirir ve bilgi yönetim şeklinizi kolaylaştırarak dikkatinizi daha önemli görevlere odaklamanızı sağlar. Bu 4 sınıfın sadeliği ilk bakışta fazla yalın gelebilir ama yazarın mantığı tam da budur. Hayatınız kadar karmaşık bir sistem kurarsanız, onu sürdürmek hayatı yaşamaktan daha zor hale gelir. İyi bir sistem dikkatinizi çekip tüketen değil, size zaman kazandıran sistem olmalıdır. Çoğumuz notlarımızı ve dosyalarımızı yıllarca konu başlıklarına göre düzenlemeyi öğrendik. Matematik, tarih, psikoloji, pazarlama, iş geliştirme gibi. Ancak yetişkin hayatı bir okul değildir. Ortada sınav yoktur, öğretmen yoktur, finalde çıkacak belli bir liste yoktur. Gerçek yaşamda ihtiyaç duyduğumuz şey, geniş konulardan çok somut sonuçlardır. Bir ürünü piyasaya sürmek, bir müşteriye teklif vermek, bir tatil planlamak, çocuk için uygun okul bulmak, bir ekip toplantısını yürütmek gibi. Yazar bizi eylem için örgütlenme ilkesiyle tanıştırır. Bu ilke, bilgiyi eyleme geçmeyi kolaylaştıracak şekilde düzenlemektir. Bilgi, şu anda ilerletmeye çalıştığınız hedefe ne kadar yakınsa o kadar değerlidir. Eğer bir grafik tasarım işi üzerinde çalışıyorsanız, o işle ilgili ilham görselleri, müşteri notları, taslaklar, referanslar ve teslim dokümanları aynı yerde durmalıdır. Bunlar tasarım gibi devasa bir konu klasörünün içine gömüldüğünde, işe başlamak için önce yarım saat aramak gerekir. Para metodunun değeri, bilgiyi teorik olarak doğru yere değil, pratikte elinizin altında olacak yere koymasındadır. Böylece organizasyon, ertelemenin kibar biçimi olmaktan çıkar. Doğrudan ilerlemenin altyapısı haline gelir. Para metodunda dikkat edilecek en önemli konulardan biri, proje ile alan arasındaki ilişkinin doğru kurulmasıdır. Forte'ye göre pek çok insan proje listesi tuttuğunu sanır. Ama aslında elindeki liste proje değil, bitmeyen sorumluluklardan oluşur. Bu hatanın iki sonucu vardır. Birincisi, iş yükünüzün gerçek boyutunu göremezsiniz. Örneğin işe alım tek başına bir madde olarak durduğunda, bunun bir kişiyi işe almak mı, 10 kişilik bir ekip kurmak mı, yoksa 6 ay sürecek bir süreç mi olduğunu anlayamazsınız. Oysa bunu tek tek projelere böldüğünüzde, zihniniz somutlaşır. İkincisi, motivasyonunuz düşer. Çünkü bitmeyen alanlar listesine her gün bakmak, koşu bandında ilerlemeye çalışmak gibidir. Son çizgi hiç yaklaşmaz. Buna karşılık alanlar, daha küçük ve somut projelere ayrıldığında, düzenli tamamlanma hissi üretir. Bu da kişinin hem kapasitesini hem önceliklerini daha net görmesini sağlar. Yazar burada üretkenliği sadece hız değil, görünür ilerleme duygusu olarak ele alır. İnsan zihni, tamamlanabilir bir işi daha kolay taşır. Belirsiz ve sonsuz yükler ise enerji emer. Forte'nin projeyi tanımlama biçimi de nettir. Bir işin proje sayılabilmesi için iki şey gerekir. Tamamlandığında bitti diyebilmenizi sağlayan bir hedef ve o hedef için bir zaman çerçevesi. Alan ise farklıdır. Orada bitiş değil, korunacak bir standart vardır. Sağlığınızın sonu yoktur ama belli bir sağlık standardını sürdürmek istersiniz. Finanslarınız bitmez ama faturaları zamanında ödeme, birikim yapma, riskleri yönetme gibi bir kalite eşiği vardır. Bu ayrım önemlidir çünkü proje ile alan farklı zihniyetler gerektirir. Projeler sprint gibidir. Hızlı ve hedefe dönüktür. Alanlar maraton gibidir. İstikrar, rutin ve bakım ister. Sadece sprint yaşayan biri çok şey başlatır ama sürdüremez. Sadece maraton yaşayan biri ise uzun süre dayanır ama yön değiştirmekte zorlanır. Para metodu, bu ikisini dengelemeye çalışır. Günlük yaşamınızda sizi ileri taşıyan yakın vadeli işler için proje mantığını, hayatınızın omurgasını oluşturan süreklilikler için alan mantığını kullanmanızı önerir. Yani kitap yalnızca dosya düzeni anlatmaz. Nasıl yaşadığınıza dair bir ayıklama önerir. Hangi işler sonuç hedefli, hangileri yaşam standardı ile ilgili? Bunu ayırt etmeden ne üretkenlik kurabilirsiniz ne huzur. Alanlar ile kaynaklar arasındaki fark da kitapta çok önemlidir. Çünkü ikisi yüzeyde birbirine benzer görünür. Aynı konu, bir kişi için sorumluluk alanı, başka biri için kaynak olabilir. Örneğin beslenme araştırmaları bir halk sağlığı profesörü için işin parçasıdır. Bir üniversite öğrencisi için ise sadece ilgi alanıdır. Bu yüzden yazar, asıl ayrımın ilgi ile sorumluluk arasında olduğunu söyler. Alanlar, oynadığınız roller ve taktığınız şapkalardır. Yönetici, ebeveyn, eş, arkadaş, takım koçu, araştırmacı, finans sorumlusu gibi. Bu roller sizden bir kalite düzeyi ister. Kaynaklar ise meraklarınız, tutkularınız, öğrenmek istediğiniz alanlar, gelecekte kullanabileceğiniz örnekler ve malzemelerdir. Fotoğrafçılık, kripto, yapay zeka, piyano parçaları, yazı örnekleri, kod parçaları, tasarım ilhamları gibi. Yazar burada önemli bir psikolojik tuzağa işaret eder. İnsanlar genellikle ilgilerini önemli sanıp kaynak toplamaya çok zaman harcar. Ama sağlık, ilişki, finans, zihinsel denge gibi asıl alanları ihmal eder. Para metodundaki alan, kaynak ayrımı, kendine karşı dürüst olma aracıdır. Bu benim hoşuma giden bir konu mu, yoksa gerçekten benim sorumluluğum mu sorusu, dijital dağınıklığın ötesinde hayatı yöneten bir soruya dönüşür. Kaynakları daha yararlı mı filtresiyle tutmak da dijital istifçiliğe karşı bir savunmadır. İlginç olan her şeyi değil, bir sorun çözdürecek veya bir eşiği aşmaya yardım edecek şeyleri saklamak önerilir. Kitabın pratik kısmı, para metodunun nasıl kurulacağına ayrılmıştır. Ve burada Forte şaşırtıcı biçimde önce düzenleme, sonra temizlik demek yerine önce eskiyi arşivle der. Ona göre insanların yaptığı tipik hata, bütün eski dosyaları tek tek gözden geçirip kusursuz bir yapı kurmaya çalışmaktır. Bu çok zaman alır ve çoğu zaman yarıda kalır. Oysa dijital dünyada en kıt kaynak depolama alanı değil, dikkattir. Bu yüzden ilk adım, mevcut dosyaları tarihli bir arşiv klasörüne taşıyarak ön yüzeyden kaldırmaktır. Böylece zihniniz sürekli açık kalan yüzlerce eski dosyayı görmekten kurtulur. İkinci adım, projeler klasörünü oluşturup sadece aktif projeler için alt klasörler açmaktır. Buraya şu anda yürüttüğünüz her somut iş için bir klasör koyarsınız. Üçüncü adım ise alan ve kaynak klasörlerini ancak gerçekten ihtiyaç ortaya çıktıkça oluşturmaktır. Yazar, boş klasörler yaratmanın yanlış olduğunu özellikle vurgular. Çünkü insanlar mükemmel başlıklı ama içi boş klasörler arasında dolaşınca, sistem hayali bir düzen yaratır ama gerçek değer sunmaz. Bu yaklaşımın özünde spekülatif organizasyona, yani ileride belki işe yarar diye yapılan aşırı hazırlığa karşı bir itiraz vardır. Para metodu, geleceği kontrol etmeye çalışan değil, bugünün eylemine destek veren bir sistemdir. baştan devasa yapı kurmak yerine, ihtiyaç oldukça büyüyen canlı bir yapı önerir. Yazar, sistemi daha kullanışlı hale getirmek için birkaç küçük ama etkili öneri de sunar. Bunlardan ilki inbox, yani gelen kutusu oluşturmaktır. Çünkü yoğun bir günde her yeni notu, dosyayı, ekran görüntüsünü ve linki anında doğru yere koymak mümkün değildir. Geçici bir yakalama alanı, bilgi girişini sürtünmesiz hale getirir. İkinci öneri klasörleri numaralandırmaktır. Sıfır gelen kutusu, 1 projeler, 2 alanlar, 3 kaynaklar, 4 arşiv. Böylece alfabetik sıralamada da eylemsellik önceliği korunur. Üçüncü öneri, platformlar arasında ayırt etmeyi kolaylaştıracak basit isimlendirme alışkanlıkları kullanmaktır. Örneğin proje klasörlerine emoji koymak, alanları büyük harfle yazmak, kaynakları küçük harfle yazmak gibi. Dördüncü öneri, özellikle projeler klasörünü çevrim dışı moduna getirmektir. Çünkü odaklanmanın temel koşullarından biri, internet olmadan da çalışabilmektir. Son öneri ise yedekleme yapmaktır. Sistem ne kadar değerli hale gelirse kaybetmenin maliyeti de o kadar artar. Bu ipuçlarının ortak mantığı, estetik değil kullanılabilirliktir. Para metodu, harika görünen ama sürdürülmeyen sistemler yerine, zorlu haftalarda bile çökmeyen, minimum bakım isteyen bir altyapı kurmaya çalışır. Kurduktan sonra sistemi yaşatmak için yazar haftada 5 dakikalık bakım önerir. Birinci adım gelen kutusundaki yeni öğeleri yeniden adlandırmaktır. Çünkü başlıksız not veya yeni doküman gibi başlıklar gelecekte aramayı neredeyse imkansız hale getirir. İkinci adım bu yeni öğeleri uygun para klasörüne taşımaktır. Forte burada kararın düşük riskli olduğunu söyler. Çünkü çoğu zaman bilgiye klasör içinde gezinerek değil aramayla ulaşırsınız. Dolayısıyla kusursuz yerleştirme baskısı gereksizdir. Üçüncü adım aktif proje klasörlerini güncellemektir. Kapsam değişmişse adı değiştirmek, büyük projeyi bölmek, tamamlananı arşive taşımak, yeniden aktifleşeni geri almak. Buradaki önemli fikir, sistemin hayatınıza uyması gerektiğidir. Hayatın sisteme değil. Projeler bittiğinde arşive alınır. Ama arşiv mezarlık değildir. Tam tersine yazar, arşivin geçmiş deneyimlerin birikmiş sermayesi olduğunu ifade eder. Yeni bir projeye başlarken, CV güncellerken, yıl sonu değerlendirmesi yaparken veya yeni bir teklif hazırlarken önce arşive bakmak büyük avantaj sağlar. Çünkü bir zamanlar işinize yaramış sunumlar, araştırmalar, müşteri notları, ilham örnekleri, eski beyin fırtınaları bugün yeni bir işi yarı yoldan başlatabilir. Arşiv, unutmanın değil, hafızayı saklamanın mekanıdır. Kitabın en önemli bölümlerinden biri, para metodunun tek bir uygulamaya değil, bütün dijital ortama yayılması gerektiğini anlatır. Forte'ye göre insanların büyük hatalarından biri, her araçta farklı bir mantıkla düzen kurmalarıdır. Görev uygulaması başka, bilgisayar klasörleri başka, bulut sürücüsü başka, not uygulaması bambaşka bir sistemle yönetildiğinde, her biri ayrı ayrı mantıklı olsa bile toplam zihinsel maliyet çok yükselir. Para metodunun ortamdan bağımsız olmasının anlamı budur. Aynı yapı yapılacaklar uygulamasında, not uygulamasında, bulut depolamada ve bilgisayar dosya sisteminde tekrar edebilir. Böylece kullanıcı tek tek araçların mantığını değil, kendi yaşamının mantığını merkeze alır. Yazar yine de her şeyin her platformda birebir bulunması gerektiğini söylemez. Sadece ihtiyaç olduğunda karşılık gelen klasörler yaratılmasını önerir. Hangi bilgi hangi platforma konur sorusuna da basit bir karar ağacı verir. Saatli bir etkinlikse takvime, herhangi bir zamanda yapılabilecek bir işse görev uygulamasına, metinse not uygulamasına, başkalarıyla birlikte düzenlenecek içerikse bulut sürücüsüne, bunların hiçbirine uymayan büyük ya da özel dosyaysa bilgisayar dosya sistemine. Hassas bilgiler ise şifreli bir parola yöneticisine gitmelidir. Bu mantık, tek uygulama her şeyi çözer fantezisine karşı gerçekçi bir tutumdur. Hayat zaten çok araçlıdır. Önemli olan bütün araçların aynı yaşam haritasına bakmasıdır. Bir başka temel fikir, bilginin para sistemi içinde sabit kalmaması, akması gerektiğidir. Forte kişisel organizasyonu bir kütüphane kataloglama işi gibi görmez. Dewey desimal mantığında her kitabın tek bir doğru yeri olabilir. Ama kişisel dijital bilgi için böyle katı doğruluk yoktur. Çünkü bilginin değeri nesnel olarak bulunduğu yerden değil, sizin onunla kurduğunuz ilişkiden doğar. Bu ilişki de zamanla değişir. Yazar bunun için koçluk üzerine okunan bir makale örneğini verir. İlk başta sadece ilginizi çeken bu not kaynak olabilir. Sonra yöneticiliğe terfi ettiğinizde aynı bilgi alana, yani doğrudan sorumluluk alanına geçer. Daha sonra bir yönetici eğitimi hazırlarken aynı içerik bir proje klasörünün merkezi malzemesi haline gelebilir. Bir süre sonra aktif önemini yitirirse arşive taşınır. Bilgi silinmez. Öncelik seviyesi değişir. Bu yüzden para metodunun mantığı yerleştirmekten çok taşımaktır. Gerektiğinde tek bir öğe, gerektiğinde bütün klasör, gerektiğinde bağlantı ya da etiket yoluyla ilişki kurulabilir. Ama yazar özellikle kopya üretmekten kaçınır. Çünkü aynı dosyanın iki sürümü oluştuğunda hangisinin güncel olduğu belirsizleşir. Bu bölüm, kitabın derin fikirlerinden birini taşır. Düzen dediğimiz şey, yaşamın değişimine ayak uydurabildiği ölçüde değerlidir. Sabitlik güven veriyor gibi görünür. Ama çoğu zaman esnek olmayan sistemler değişen önceliklere cevap veremez. Para metodu, değişimi hata değil varsayım olarak kabul eder. Kitap, para metodunun yalnızca bireyler için değil ekipler için de kullanılabileceğini anlatır. Fakat burada önemli bir uyarı vardır. Forte Klasik, tepeden inme bilgi yönetimi girişimlerinin neden başarısız olduğunu hatırlatır. Şirket içinde bir ortak bilgi alanı açıp herkese bildiklerinizi buraya yazın demek genelde işe yaramaz. Çünkü insanlar başkalarının anlayacağı kadar temiz ve açık bilgi üretmek için fazladan emek harcamak zorundadır. Bunun karşılığını da çoğu zaman görmezler. Bu nedenle para metodunun ekip versiyonu önce bireyin üretkenliğini güçlendir. Sonra paylaşılan bilgiyi artır mantığına dayanır. Yazar 4 öneri sunar. Şirketin kendi para metodu tanımlarını netleştirmesi, insanlara eğitim verilmesi, paylaşılan platformlarda sadece gerçekten ortak projelerin tutulması ve yazı kültürünün teşvik edilmesi. Özellikle 3. öneri çok önemlidir. Her şeyi ortak alana taşımak, bilgi bolluğunu azaltmaz, daha da artırır. Özel notlar ile paylaşılabilir içerik ayrılmalıdır. Ayrıca alanlar çoğu zaman kişisel ve mahremdir. Kaynakların ise paylaşılabilir olduğu varsayılabilir. Ekip içinde iyi çalışan bir para sistemi, herkesi aynı şekilde düşünmeye zorlayan değil, ortak iş için yeterli uyumu sağlayan yapıdır. Bu da bize kitabın genel yaklaşımını yeniden gösterir. Para metodu bir disiplin sistemidir ama bürokratik değildir. Basitleştirir fakat mekanikleştirmez. İnsanın bilgiyle ilişkisini güçlendirmeyi, bilgiyi başkalarına sunulan ölü envantere çevirmekten daha önemli görür. Son bölümlerde Forte daha derin zihinsel ve davranışsal ilkeleri anlatır. Proje listesi oluşturmak bunlardan biridir. Kişi aktif projelerini açıkça görünür hale getirdiğinde genellikle asıl sorunun verimsizlik değil, aşırı yüklenme olduğunu fark eder. Yani yeni bir uygulamaya değil, bazı şeylere hayır deme cesaretine ihtiyaç duyar. Yazarın buradaki dersi nettir. Netlik, sınır koymayı mümkün kılar. Neye gerçekten bağlı olduğunuzu görünce, neyin dışarıda kalması gerektiğini daha sakin biçimde seçersiniz. Ardından kitabın özü sayılabilecek 3 alışkanlık gelir. Sonuçlara göre organize et. Tam zamanında organize et. Ortamı gayri resmi tut. Birincisi, düzenlemeyi amaç değil araç olarak görmek demektir. Bunu saklamak beni hangi sonuca götürecek sorusu her kararın merkezine yerleşir. İkincisi, mümkün olduğunca az, mümkün olduğunca geç ve yalnızca gerektiği kadar düzenleme yapmaktır. Bu ilke, gereksiz ön hazırlığın enerji çalmasını engeller. Üçüncüsü ise aşırı biçimselliğe karşı uyarıdır. Yazar derin alt klasör yapıları, şablon takıntısı, aşırı veri tabanı mantığı ve mükemmel iç düzen kurma alışkanlıklarının çoğu zaman kişisel bilgi için fazla maliyetli olduğunu söyler. Bir miktar dağınıklık yaratıcılık için gereklidir. Çünkü büyük fikirler sık sık beklenmedik bağlantılardan doğar. Fazla steril sistemler, bu tesadüfi çaprazlaşmayı öldürür. Kısacası para metodu, kontrollü sadeliği savunur. Forte daha sonra para metodunun odak, yaratıcılık ve perspektif üretme gücünü anlatır. Odak açısından temel fikir şudur. Tek işe odaklanmak istiyorsanız, yeni bilginin sürekli geldiği ortamdan çıkmanız gerekir. E-posta gelen kutusunu görev listesi gibi kullanmak veya tarayıcı sekmelerinin arasında çalışmak odak üretmez. Para metodu burada orman içindeki kulübe gibi işlev görür. Özellikle çevrim dışı erişimi açık proje klasörleri sayesinde, internetin çağrısından uzaklaşıp sadece işinizi yapabileceğiniz güvenli bir alan oluşur. Yaratıcılık açısından yazar, değerli olanın girdiler değil çıktılar olduğunu hatırlatır. Bilgi toplamak ve saklamak tek başına yaratıcılık değildir. Ama bir proje etrafında özenle bir araya getirilmiş fikirler seti, üretim için çok verimli bir başlangıç materyali sağlar. Beni gerçekten ne heyecanlandırıyor sorusu da bu yüzden önemlidir. Kalbe dokunan, merak uyandıran, bedensel tepki veren fikirler yaratıcı malzeme olarak kayda değerdir. Perspektif açısından para sisteminin her ana kategorisi farklı zaman ufuklarına karşılık gelir. Projeler saatler ve günler düzeyindedir. Alanlar ve kaynaklar haftalar ve aylar düzeyinde. Arşiv ise aylar ve yıllar ölçeğinde işe yarar. Bu ayrım, aynı anda hem bugünün acil işine hem orta vadeli sorumluluklara hem de uzun vadeli yaşam sermayesine bakabilmeyi sağlar. Böylece insan sadece yangın söndüren biri olmaktan çıkar. Yaptığı işin zaman içindeki yerini de görür. Kitabın sonlarına doğru para, salt üretkenlik tekniği olmaktan çıkarak kişisel gelişim aracı gibi konumlanır. Düzenlemenin burada ahlaki ya da estetik değil, varoluşsal bir boyutu vardır. Hayatında gerçekten önemli olan şeylere dikkatini geri verebilmek. Forte'ye göre bilgi düzenlemek, bilgisayar ekranı arkasında oyalanmak değil, dünyada yapmak istediğin şeyler için alan açmaktır. Arşivde biriken deneyimler, aktif projelerin netliği, alanların dürüstçe kabulü, kaynakların fayda filtresinden geçirilmesi. Bütün bunlar birlikte insanın yaşamına şekil verir. Çünkü neyi erişilebilir tuttuğunuz, neyi görünür kıldığınız ve neyi arka plana attığınız, dolaylı olarak kim olduğunuzu da biçimlendirir. Para metodu bu yüzden mükemmel dosya sistemi değil, dikkat ekonomisinde kendi hayatının direksiyonunu yeniden eline alma yöntemidir. Kitap boyunca tekrar edilen ana mesaj şu cümlede toplanabilir. Düzenleme tek başına değer üretmez. Ancak etkili eylemi kolaylaştırdığında anlam kazanır. Eğer bilgi yığınlarınızın arasında sıkışıp kalıyor, sürekli not alıyor ama o notları kullanmıyor, bir şeyleri kaydettiğiniz halde başlamakta zorlanıyorsanız, Forte'nin önerisi sizi daha disiplinli olmaya değil, daha seçici ve daha eylem odaklı olmaya çağırır. Bilgiyi biriktirmek yerine akıtan, mükemmellik yerine hareketi seçen, her şeyi değil şu anda önemli olanı merkeze alan bu yaklaşım, dijital hayatta hafiflemek için oldukça öğretici bir çerçeve sunar. Bu kitaptan çıkarılacak ana ders şudur. Sorun dağınık olmak değil, dağınıklığın bizi hareketsiz bırakmasıdır. Para bize daha düzenli biri ol demiyor. Önündeki işi daha kolay başlat diyor. Bu yüzden kitabın değeri klasör isimlerinde değil, düşünme şeklindedir. Bir bilgi parçasına bakıp bu ne hakkında diye değil, bu bana şimdi ne yaptırır diye sormayı öğretiyor. Bu bakış açısı yerleştiğinde notların, dosyaların ve linklerin yükü azalıyor. Çünkü her şey eşit önemde görünmemeye başlıyor. O zaman da dijital hayatın ağır bir depoya değil, çalışan bir atölyeye benzemeye başlıyor.